Merhabalar, aklımda kalanlara hoş geldiniz. Ben Buse. Psikolog Philip Zimbardo'nun 70'lerde gündeme getirdiği bir soruyu ele alacağız bugün. İyi insanları kötü bir yere koyarsanız ne olur? Sınırsız güç insanları değiştirir mi? Sosyal Deneyler serisinin ikinci bölümünde ünlü Stanford hapishane deneyini konuşuyoruz. İyi dinlemeler. Stanford Üniversitesi zaten çok prestijli bir üniversite. Dünyada hep ilk üçte biliyorsunuz. İşte 1971 yılında Stanford Üniversitesi belki de psikoloji tarihinin gerçekten en bilinen, en meşhur, belki de en kötü şöhretli deneylerinden birine tanıklık ediyor. Sosyal psikolog Philip Zimbardo, üniversitede kendi çalıştığı ortamda, yani psikoloji departmanının hemen altında, bodrum katında sahte bir hapishane yaratıyor bu deney için. Deney normalde 2 hafta sürecek şekilde tasarlanıyor. Böyle yola çıkıyorlar. Ama işler günden güne o kadar sarpa sarıyor ki, yani Zimbardo'nun bile beklemediği kadar işler çığırından çıkıyor ki daha bir hafta bile tamamlanamadan 6. günde deneyi apar topar sonlandırmak zorunda kalıyor. İşte bu kadar ne yaşanmış olabilir? Hani hepi topu normal öğrencilerin katılmış olduğu bir üniversite deneyinde ne olmuş olabilir? Şimdi deneyin en başına dönelim. Katılımcılar için iki rol var. Ya gardiyan olacaklar ya mahkum rolü oynayacaklar. Bunun için Zimbardo gazeteye bir ilan veriyor. Hapishane yaşamının psikolojik incelemesi için erkek üniversite öğrencileri arasından gönüllü katılımcılara ihtiyaç vardır. Katılım için deneklere günlük $15'lık bir ödeme yapılacaktır diye bir ilan. Öğrencilerde cep harçlıkları çıksın ki biraz da eğlenceli görünüyor deney. Farklı bir deneyim olacağı çok belli yani. İlana başvuruyorlar. Peki kabul alan katılımcıların hangileri gardiyan, hangileri mahkum olacaklar? İşte bunu tamamen rastgele, yani böyle yazı tura atar gibi seçiyor Zimbardo. Artık şansınıza ne çıkarsa. Önce şunun altını bir çizmek istiyorum. Zimbardo bu deney amacına ulaşsın, İşte deneyin sonuçları güvenilir olsun, deney gerçekçi olsun diye elinden ne geliyorsa yapmış. Hatta bazı noktaları biraz abartmış bile bence. Mesela mahkum rolü oynayacak kişiler zaten o deneye gelecekler değil mi? Ama Zimbardo sırf onlar kendilerini rolüne kaptırsın diye hiç beklemedikleri bir an, pazar günü öğleden sonra birer suçlu gibi evlerinden aldırıyor. Zimbardo Palo Alto polisiyle de anlaşmış. Gerçek polis polis aracıyla gidip denekleri evlerinden topluyorlar, inanabiliyor musunuz? Yani hani siz biliyorsunuz bunun bir deney olduğunu ama camdaki komşu, orada yoldan geçen biri sizin gerçekten suçlu olduğunuzu zanneder. Denekler Palo Alto polis departmanına götürülüyorlar. Orada parmak izleri alınıyor, fotoğrafları çekiliyor. Sonra hapishaneye transfer ediliyorlar. Peki nasıl bir yer bu Stanford hapishanesi? Nasıl bir yer hayal edelim? Böyle bodrum katında 3 tane ofisin önüne hapishanelerdeki o demir parmaklıklı kapılardan koymuş. Toplamda 9 mahkum var. Her hücreye 3 mahkum düşüyor ve hücrelerde yataktan başka hiçbir şey yok. Aslında çok çok küçük bir alan. Böyle kapıyı da kapattıklarında içerisi karanlık oluyor. Öyle bir yer düşünün. Orijinal fotoğraf video kayıtlarını internette bulabilirsiniz bu arada. Hatta baktım, Stanford Üniversitesi'nin kendi web sitesinde de herkese açık kayıtlar var. Şimdi mahkum rolündeki öğrenciler hapishaneye geldiklerinde Zimbardo önce onların soyulup aranmasını istiyor. Zaten rahatsız edici bir mahkum kıyafeti giydiriyorlar. Yetmiyor, bileklerine de birer zincir vuruluyor. Şunu gerçekten çok merak ettim. Acaba bu detayı önceden biliyorlar mı diye. Çünkü $15 batsın ayağıma zincir vurulacaksa. Bir de mahkumlara isimleriyle değil numaralarıyla sesleniyorlar. İsimlerinin bir önemi olmadığı, kendilerinin bir sayıdan ibaret olduğunu vurgulamak için. Şimdi Allah aşkına, suçlu olun olmayın, böyle bir deneyin içinde kendinizi nasıl hissedersiniz? Bir tane şaka programı vardı. Şarkıcı Tayfun'a sanki ölmüş gibi davranmışlardı, hatırlıyor musunuz? Hatta bir ara o da öldüğüne inanmıştı. İşte aynı oradaki psikoloji. Bu arada bence gelmiş geçmiş en bomba sosyal deney Şarkıcı Tayfun'a yapılan kamera şakası. Gardiyanlara gelince onlara da askeri bu haki renkli üniformalar var ya, onlardan giydiriyorlar. Ellerine birer cop verilmiş ve bir de aynalı güneş gözlüğü takıyor gardiyanlar. Bunu niye yapıyorlar? Aynalı gözlük takan birine bakarsanız onun gözlerini göremezsiniz değil mi? Yani onun duygularını tanıyamazsınız. Kilit nokta bu işte. Göz teması kuramasınlar. Duyguları mahkumlar tarafından anlaşılamasın diye böyle her şeyin satır arasında ayrı bir psikolojik detay var. Yeterince hayal ettiniz değil mi ortamı? İşte bu ortamda deneyin kurallarını şöyle belirlemiş Zimbardo. 1. Mahkumlar deney süresince gardiyanlara itaat edecekler. 2. Gardiyanlar mahkumlara söz dinletebilmek, düzeni sağlamak için istediklerini yapmakta serbestler. Ama 3. Bu maddeye dikkat edin. Gardiyanlar kesinlikle ve kesinlikle şiddete başvurmayacaklar. Ama düzeni nasıl sağlayacaklar? Bu konuda herhangi bir talimat yok. İşte deney bu şartlar altında başlıyor. başlıyor ve sadece birkaç gün içerisinde sıradan üniversite öğrencileri vahşi düzeyde gardiyanlara veya gitgide korkaklaşan mahkumlara dönüşüyorlar. Her geçen gün rollerine daha da bağlı hale geliyorlar. Anlatacaklarımın ortasında bunun bir deney olduğunu siz de unutabilirsiniz. Çünkü katılımcıların kendileri de bir deneyin içinde olduklarını çok kısa bir süre içinde unuttular. Hatta bu deneyin başındaki isim bile. Philip Zimbardo'dan bahsediyorum ki kendisi deneye hapishane müdürü olarak katıldı. Bu detay önemli. O bile bir süre sonra gerçek ve kurguyu birbirinden ayırt etmekte güçlük çekiyordu. Peki tüm bunlar nasıl gerçekleşti? Gün be gün bakalım. Daha ilk gün hani kendilerine bir talimat verilmedi ya, kafalarına göre at koşturan bu gardiyan öğrenciler ufak ufak bir şeyler deniyorlar. Mesela mahkumları gecenin bir yarısı çok büyük bir gürültüyle sayım için uyandırıyorlar. Birisi kurallara uymadı mı? Hemen şınav çekmelerini istiyorlar. Şınav çekerken üzerlerine ayaklarıyla basıyorlar. Yani kendilerine sağlanan gücü ne ölçüde kullanabilecekler? Onlar da kendi güçlerini test ediyorlar aslında. Ve daha ikinci günün sabahında mahkumlar isyan başlatıyor. Yataklarını hücrelerin kapısına dayayanlar, gardiyanlar giremesin diye. İşte kıyafetlerini çıkaranlar, gardiyanların hiçbir dediğini dinlemeyeceklerini söyleyenler ama avaz avaz bağırıyorlar. Bu sırada Zimbardo deneye müdahale etmiyor tabii ama olanı biteni üst kattan kameralardan izliyor. Aslında o da şaşkın çünkü neye isyan ettikleri belli değil. Yani daha bir şey olmadı, daha bir gün geçti ya. Ama ipleri koparan nokta ne oluyor biliyor musunuz? Gardiyanlara küfrediyorlar. Şimdi orada kişisel küfre maruz kalınca gardiyanlar çok öfkeleniyor ve bu noktadan sonra işler biraz değişiyor. Önce mahkumları kapıdan uzaklaştırabilmek için yangın söndürücülerle müdahale ediyorlar. Hatta tam nöbet değişimi zamanı diğer gardiyanlar da gelmiş. Sonra zorla içeri girip o kaldırdıkları karyolalar var ya, o yatakları alıp mahkumları bu sefer yerde uyumaya zorluyorlar. Siz misiniz isyan eden? Yemek yemelerine izin vermiyorlar. Hele ki bir de isyanın elebaşı olarak düşündükleri bir mahkum var. 8612 numaralı mahkum. Bu mahkuma hücre cezası veriyorlar. Geri kalanları da, benim kabul edemediğim kısım bu oldu, çıplak elleriyle tuvaletleri temizlemeye zorluyorlar. Daha ilk günden geldikleri vahşiliğe bakın. Deneyden seneler sonra bu deneklerin bir kısmıyla yapılan röportajı izledim. İçlerinde öyle bir denek var ki gardiyanlardan. Ona bir lakap da takmışlar. John Wayne. John Wayne biliyorsunuzdur belki. Böyle genelde güçlü, sert karakterleri canlandıran, daha çok savaş, kovboy filmlerinde oynayan ünlü bir aktör. İşte John Wayne lakaplı gardiyanımız bu deneyde herkese kök söktürmüş. İçlerinde en gaddarları da o. Ve kendi ağzıyla şunu itiraf etmiş. Diyor ki, bu deneyin amacı ne olabilir diye düşündüm. Çünkü deneyle neyi ölçmeyi amaçladıklarını bilmiyor. Herhalde hapishanelerin ne kadar zalim, ne kadar insanlık dışı bir yer olduğunu kanıtlamak istiyorlar bizimle. Ben de zaten o zamanlar 18 yaşındayım, agresifim. İstedikleri sonucu elde etsinler diye elimden geleni yaptım diyor. Bunu ilk sosyal deneyde anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? Deneyde olduğumuzu bilsek biz de ona göre davranmaz mıyız diye. O yüzden bu sosyal deneylerin sonucu yanlış olabiliyor. İşte kendi aklınca çıkarım yapıp sonuçları etkilemek istemiş ki asla istenmeyen bir durum bu. Şimdi deneye geri dönüyorum. İsyan sonrası olay basit bir deneyden çıkıp bir güç savaşına dönüşüyor. Gardiyanlar artık mahkumları sorun çıkaran kişiler olarak görüp baskılarını artırıyorlar. Mahkumların tuvalete gitmelerine bile canları isterse izin veriyorlar. Ve daha 36 saat dolmadan ilk fire veriliyor. Hücre hapsine attıkları mahkum deneyden ayrılmak istediğini söylüyor. Bu öğrenciyi Zimbardo ikna etmeye çalışıp bir süre düşünmesi için hücresine geri gönderiyor. Hemen gitmesine izin vermediler ya. Denek çılgına dönüyor. Burası gerçek bir hapishane, buraya tıkılıp kaldık diye bağırmalar ki bence gerçekten onları salmayacaklarını düşündü. Şakalanan tayfun sendromu bu. O kadar çılgına dönüyor ki kontrolsüz öfke nöbetleri geçiriyor. En sonunda ikna olup öğrenciyi serbest bırakıyorlar. Bu esnada John Wayne ve arkadaşları mahkumlara önce gizli, sonrasında açıkça şiddet uygulamaya başlıyorlar. Deneyin üçüncü kuralını hatırladınız mı? Şiddet kesinlikle yasaktı. Hatta itaatsiz edene öyle cezalar veriyorlar ki mahkumlar artık daha fazla işkenceyi göze almaktansa gardiyanların zorbalığını kabul etmeyi seçiyorlar. Bu arada gardiyanların hepsi böyle değil tabii ki. Hepsi böyle davranmamış. Gayet normal davrananlar var. Ama onlar da bu kötülüğe hiçbir zaman dur dememişler. Sadistçe davranan hiç kimseye müdahale etmemişler. Size bu Stanford hapishane deneyinin kahramanını açıklıyorum. Zimbardo'nun o zamanki kız arkadaşı, daha sonradan eşi olmuş, Christina Mazlin. Luck. Christina da psikolog, dışarıdan bir göz olarak deneyi ziyarete geliyor ve gördüklerine inanamıyor. Mahkumlar yan yana sıraya dizilmiş, başlarında torbalar, ayaklarında zincirler, deney raydan çıkmış ve deneyi durdurabilecek tek kişi kendisini rolüne kaptırmış. Christina diyor ki, oraya baktım ve midem bulanmaya başladı. Kendimi kaybettim, kızgındım, gözyaşları içindeydim. Hemen o akşam Zimbardo ile uzunca konuşmuşlar, hatta tartışma yaşanmış aralarında. Bu genç çocuklar acı çekiyor. Bunların tek sorumlusu sensin. Bunun olmasına sen izin veriyorsun diye Zimbardo'nun aklını başına getiren kişi o oluyor. Ve ertesi sabah ilk iş Zimbardo deneyi apar topar sonlandırmış. Şimdi bu kadar sansasyonel bir deneyden ne öğrenildi? Literatüre nasıl bir katkısı oldu? İki ana sonuçtan bahsedebilirim aslında ama konsensüs sağlandı diyemem. Birincisi, toplumun bize dayattığı rolleri farkında olmadan nasıl da sahipleniyoruz ve o rol ne yapmamızı gerektiriyorsa nasıl da otomatik olarak uyum sağlıyoruz bunu gösteriyor. Mesela gardiyan rolündeki öğrenciler normal hayatlarında belki hiç şiddet uygulamadılar ama gardiyanlar için belki izledikleri filmlerden, kötü karakterlerden etkilenmiş olabilirler. Kafalarında sert, acımasız bir imaj vardı. Rollerini de buna göre oynadılar ve zamanla o rolü sahiplendiler. Ama daha ilginç olanı mahkumların da çektikleri zulmü peşinen kabul etmeleri. Zimbardo bunu açıklamak için iki konseptten bahsediyor. Biri İngilizce'de de-individuation, çok düzgün bir Türkçe karşılığı yok ama bireysellikten arınma, anonimleşme diye çevirebiliriz bence. Diğeri de öğrenilmiş çaresizlik. Bireysellikten arınmanın tehlikesi şu, bir gruba dahil olduğumuzda tek başına yapamadığımız birçok şeyi, acımasızlığı, kötü davranışları daha fütursuzca yerine getiriyoruz. Yani davranışlarımızdan kendimizi daha az sorumlu tutuyoruz. Çünkü ben sadece gruba uyum sağlıyorum diye düşünüp içimizi ferahlatıyoruz. İşte gardiyanlar sadist davranışlarından kendilerini çok sorumlu tutmadılar. Mesela John Wayne röportajında benden bekleneni yaptım diyor. Ben bunları yaparken kimse beni durdurmadı diyor. Buradan bakınca anlıyorsunuz aslında zamanında her gün yüzlerce Yahudi'yi öldüren Nazi subayları nasıl olup da akşam evlerine döndüklerinde yataklarında mışıl mışıl uyuyabildiler. Ya da mesela Squid Game'den hatırlayın. İlk oyunda birbirine yardım eden bireysel yarışmacılar zamanla grubun içinde nasıl daha acımasız hale geliyorlardı. Öğrenilmiş çaresizlikte mahkumların durumunu açıklıyor. Mahkumlar ne yaparsa yapsın, gardiyanlar beklenmedik şekilde tepki veriyorlardı ve istediklerini bir şekilde yaptırabiliyorlardı. O yüzden mahkumlar ilk başta evet isyan ettiler ama bir noktadan sonra çözüldüler ve gardiyanların bütün saçma isteklerine boyun eğdiler. İkinci sonuca geleyim. Şimdi bütün deneyi dinlediniz. Sizce iyi insanlar ortam değiştiğinde ya da güç elde ettiklerinde kötü insana dönüşürler mi? Zimbardo deneyden 30 yıl kadar sonra The Lucifer Effect, Şeytan Etkisi adında bir kitap yayınlamış ve bu deneyden çıkarımlarını tartışıyor. Ve kitapta diyor ki insanlara sınırsız güç verirseniz herhangi bir denetim mekanizması da olmazsa bu güç insanı yozlaştırır. Ona göre Stanford hapishanesinde yaşananlara da bakarsak iyi ve kötü arasındaki çizgi oldukça geçirgen. Biz insanlar her türden davranış repertuarına sahibiz. İyi de içimizde, kötü de içimizde ve çevremizdeki şartlara göre bunları ortaya çıkarırız. Peki kötülük deyince akla kim gelir? Büyük dinlerde kötülüğün sembolü kim? Lucifer, yani şeytan tabii ki. Zimbardo'nun kitabının da adı o ya. Hikaye yer yer farklılaşsa da genel hatlarıyla Lucifer cennetin baş meleği, Tanrı'nın en sevdiği melek. Ama Tanrı insanı yarattığında ve meleklerin insanların önünde eğilmelerini istediğinde bütün melekler eğiliyor, Lucifer hariç ve cennetten kovuluyor. Hikayeye buraya kadar hepimiz hakimiz. Kovulduktan sonra da insandaki kötülüğü açığa çıkarmayı amaçladığı için Zimbardo'nun metaforu da işte buradan geliyor. Lucifer etkisi, yani iyiliğin kötülüğe dönüşümü. Peki gelelim, bu deney neden bu kadar tartışmaya yol açtı? Sonuçları şüpheli yaklaşan birçok karşıt makale yayınlanmış. Siz de dinlerken düşünmüşsünüzdür illaki. Yani katılımcılar işkence görmüşler, deneyden sonra psikolojik destek almak zorunda kalmışlar. Zimbardo durması gerektiği yerde durmamış. Bir defa etik açıdan tartışmalı ama daha da ötesi sonuçların güvenilirliği de soru işareti. Çünkü yayınlanan makalelerde şöyle iddialar var. Bazı araştırmacılar gardiyanların aslında bu kadar sadist davranışlar sergilemelerini Zimbardo'ya ve ekibine bağlıyorlar. Çünkü bu kadar sert davranmaları noktasında deneklerin yönlendirme aldığını düşünüyorlar. Bazıları da denekler rastgele seçilmedi diyorlar. Deneklerin özellikle agresif, narsizm gibi açılardan yüksek puan almış, işte otoriteryen kişiler arasından seçildiğini öne sürüyorlar. Hatta sonradan benzer şekilde tekrarlanan deneylerde her zaman zorbalığın doğal olarak ortaya çıkmadığı da gözlemlenmiş. Yani o yüzden bu kadar kritik bir çıkarım için tabii ki de tek bir deneyin sonuçlarıyla hareket etmemek gerek. Bana bu deney hangi kitabı hatırlattı biliyor musunuz? Sineklerin Tanrısı. Çok güzel bir kitap. Böyle başta okurken sanki ıssız bir adaya düşen çocukların macerasını anlatıyor gibi. Ama okudukça o kadar şaşırtıyor, o kadar derinleşiyor ki. Mesela size sorayım. Kötülük doğuştan mı gelir? Ki yüzyıllardır tartışılan bir konu. Şeyi hatırlıyor musunuz? Bir tane çok dehşet verici bir haber vardı. Böyle 90'lı yıllarda hatta İngiltere'de 10 yaşında iki çocuk bir alışveriş merkezinde 2 yaşındaki küçücük bir çocuğu kaçırıyorlar. Annesi kısacık bir süre için elini bırakmış. Arkasını döndüğünde oğlunu göremediğini anlatıyor. Daha sonradan izliyorlar kameralardan. Bu 10 yaşındaki iki çocuk elinden tutup çıkarıyor AVM'den küçücük çocuğu. Ve çocuk daha sonra bir demiryolu hattında ölü bulunuyor. Hem de işkence görmüş şekilde. Sonra bu çocuklarla ilgili incelemeler yapıyorlar işte. 3 kuşak geriye gidiyorlar. Şiddete meyilleri var mı diye bakıyorlar. Halbuki gayet masum, tatlı çocuklar. Kimse inanamıyor zaten cinayeti onların işlediğine. Çok kan dondurucu değil mi? Küçücük çocukların içinde nasıl kötülük tohumları olabilir? Sineklerin Tanrısı'nda da yine bir çocuk ama lider rolünü üstlenmiş. Güçlendikçe zorbalığını artırıyor. Ona hizmet etmediklerinde, diğer çocuklar geceleri korkudan ağladığında veya sadece canı istediğinde onların elini kolunu bağlatıp hiçbir neden göstermeden dayak atıyor. Stanford hapishanesinde de gücün ve rolün daha fazla benimsenmesiyle gardiyanlar mahkumlara karşı aşağılayıcı bir dil kullanıp eziyet etmeye başlamışlardı. O yüzden aklıma bu kitabı getirdi. Ama oradaki soru da bu 6 ile 12 yaş arasındaki küçük çocuklar uygar dünyanın baskısından uzaklaştıklarında nasıl böylesine vahşileşebilir, nasıl böyle acımasız olabilir? Çok farklı bir yerden bakmanız için bu kitabı önermek istiyorum size. Bilmiyorum, ben de biraz otomatik portakal etkisi yaratan da bir kitap oldu. Ama tüm bu konuştuklarımızı bir kenara bırakalım. Beni deney hakkında en çok düşündüren oldu. Başkalarının biçtiği role uyum sağlama noktası. Dönün bakın hayatınıza. Kalıplara girmek için illa bir deneye katılmaya gerek yok. İlla gardiyan kostümü giymeye gerek yok. Sırf başkaları, hatta bu başkaları bizzat aileniz de olabilir. Bu meslek sana uygun değil. Sen onu beceremezsin, bırak ben yapayım ya da bu çocuktan adam olmaz dediklerinde kaç çocuk adam olmak için çabalamayı bıraktı kim bilir? Size biçilen role inandığınız anda hakikaten o rolün dışına çıkmanız pek mümkün olmuyor. Hele ki ben yapamam dediğinizde zaten yapmanız mümkün değil. Sadece kendi kendinize bir Stanford hapishanesi yaratmış oluyorsunuz. Umarım sosyal psikoloji deneyleri serisini severek dinliyorsunuzdur. Konu ilginizi çektiyse deney hakkında 3 ayrı film var. En günceli 2015 Amerikan yapımı. Ben de izleyeceğim. Bir sonraki sosyal deney içimi çok burkan bir deney olacak. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.